Kadir'in mirası. Kadir, varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Baba ve annesiyle birlikte büyük şehirlerden uzak bir köyde kalırdı. Kadir 2 yaşındayken annesi, daha sonra da babası öldü. Çocuğun aksi, sinirli, yalnız kendi rahatını düşünen amcası onu istemeyip başka köydeki uzak akrabasına gönderdi. Çocuk burada biraz daha iyi karşılandı. Aradan 1 ay kadar geçince kötü kalpli amca köyün ileri gelenlerine "Yeğenim öldü," dedi. Bunu söylemekteki amacı kardeşinden kalan mirasa tek başına konmaktı. Nihayet bu arzusunda da başarılı oldu. Yıllar geçti. Kadir büyüyüp tarlada çalışmaya başladı. Her sabah şafakta yatağından kalkar, torbasına biraz ekmek, peynir koyup tarlaya giderdi. Akşam güneş battıktan sonra eve dönerdi. Bu kadar çok çalışmasına karşılık evdekiler onu hor görür, fakirlik ve kimsesizliğini başına kakar, "Biz iyiyiz de sana bakıyoruz," derlerdi. Oysa zavallı Kadir'i okula dahi göndermemişlerdi. O birazcık okumayı arkadaşlarının yardımıyla öğrenmişti. Günleri çalışmayla geçen Kadir 22 yaşına girdi. Bir gün Kadir evde yalnızken kapı çalındı. Hemen koşup kapıyı açtı. Postacı ona bir mektup uzattı. Mektubun üzerinde "Sayın Kadir Efendi'ye" yazılıydı. Delikanlı mektubu alınca pek şaşırdı. Çünkü o kendisine mektup yazacak kimsesi olduğunu bilmiyordu. Acaba ona bu mektubu kim yazmıştı? Mektubu koynuna soktu, sonra rahatça okuyabileceği bir yerin yolunu tuttu. Uygun bir yer bulup etrafında kimsenin olmadığından emin olunca mektubu açıp okumaya başladı. 5 Mayıs 1945. Sayın Müfit oğlu Kadir Efendi, bu mektubu sana yazan ben Nurettin oğlu Aziz, senin dayınım. Uzun aramalarımdan sonra birkaç yıl önce senin yaşamakta olduğunu öğrendim. Buna çok sevindim. Sen benim etimden, canımdan bir parçasın. Sevgili yeğenim, öğrendiğime göre kendi durumundan habersizsin. Oysa baban öldüğünde sana büyük bir miras bırakmıştı. Ancak eline düştüğün düşman o mirası yalan uydurarak ele geçirdi. Seni aldatan adam güçlü ve kurnazdır. Onun için onunla mücadele etmekten kaçındım. Senin haklarını geri alıp sana teslim edebilmem için satın almaktan başka bir çare bulamadım. Bunun için çok çalıştım. Sana satın aldığım mirasın tapuları doğduğum köyün kasabasındaki kaymakamdadır. Onları imzalayıp derhal alabilirsin. Oraya giderken bu mektubu ve nüfus kağıdını yanına al. Beni hemen görmek isteyeceğini biliyorum. Ama ben şimdi uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Daha sonra dönüp seninle görüşeceğim. O zaman birlikte sevineceğiz. Şimdilik Tanrı'ya emanet ol. Gözlerinden öperim. Dayın Aziz." Kadir mektubu okuyunca çok heyecanlandı. Kendisine yazılan bütün bu şeyler doğru muydu? Gerçekten büyük bir servetin mirasçısı mı, yoksa ekmeğini çıkarmak için sıkı çalışmak zorunda olan yoksul bir genç miyim diye düşündü. Kafasındaki böyle sorulara cevap bulmak için mektubu tekrar okudu. Sonra mektubu ondan zorla alırlar korkusuyla onu kimsenin bulamayacağı bir yere, bir taşın altına sakladı. Eve gelirken yolda kendi kendine şöyle dedi: "Gerçekten benim böyle bir dayım var mı acaba? Bana müjdelenen miras doğru mu? Gerçekten mektup benim adıma mı geldi? Ama..." Düşünceli hali evdekilerin dikkatini çekti ve ona "Neyin var?" diye sordular. Kadir niçin düşünceli olduğunu önce onlardan saklamak istedi. Ama ısrarları karşısında dayanamayıp dayısından bir mektup aldığını, doğduğu köyün kasabasına gidip araştıracağını söyledi. O zaman onunla alay etmeye başladılar. Sanki koca dünyada senden başka Kadir isimli adam yok. Bu mektup sana değil, kuşkusuz başka birisine yazılmıştır. Mektubu görmek istediler ama Kadir mektubu göstermedi. Ertesi gün nüfus kağıdını alıp mektubu sakladığı yere gitti. Orada nüfus kağıdını dayısının ona gönderdiği nüfus kağıdı suretiyle karşılaştırdı. Kağıtlardaki ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, anne ve baba adı birbirinin aynısıydı. Artık bu mektubun kendisine yazıldığından emindi. Dayısının mektubu ile birlikte kendi nüfus kağıdını da taşın altına sakladı. Akşam yemeğine eve gelince Kadir, ağasının köyün bütün ileri gelenlerini evlerine davet ettiğini gördü. Kadir'e, "Bu gelen mektuba inanacak kadar aptal olamazsın. Bu mektup sahtedir. Birisi sana kötü bir şaka yapmak istiyor. Mektubu bize göster, onun sahte olduğunu sana ispat edelim," dediler. Bunun üzerine Kadir şüphelenmeye başladı. Mektubun sahte olup olmadığını şimdiye dek düşünmemişti. Kendi kendine şöyle dedi. "İçimde bir şey bana mektubun doğru olduğunu söylüyor. Ama yine de gidip bu aziz dayım hakkında bir şeyler öğrensem hiç de fena olmaz." Bir gün çarşıya gitti. Oranın en güvenilir adamını bulup ona o kasabada Aziz adında birisinin yaşayıp yaşamadığını sordu. Adam, "Evet, gerçekten de orada Aziz adında çok iyi bir adam yaşıyor ama birkaç gün önce uzun bir yolculuğa çıktı. Aziz efendi çok varlıklı biridir. Ancak duyduğuma göre bir miras meselesi yüzünden son yıllarda epey çalışmış ve sonunda bu mirası geri satın almış," yanıtını verdi. Delikanlının yüreği rahatladı. Sevinçle köye döndü. Kendi kendine, "Vay be, demek ki bu dayım benim için çalışmış," dedi. Kalbinde dayısına karşı büyük bir sevgi doğmuştu. Eve gelince efendisine yolculuğa çıkacağını bir kere daha söyledi. Efendisi buna çok kızdı ve "Eğer bizi bırakırsan bizden tamamen ayrılmış, kesilmiş olacaksın," diyerek ona kendisini bekleyen tehlikelerden söz etti. Engel olamayacağını anlayınca Kadir'in bu aptallığının geçeceğini umarak onu bir odaya hapsetti. Ama Kadir bir gece herkes mışıl mışıl uyurken odanın kerpiç duvarını deldi ve kendisine geçebileceği bir yer açıp ay ışığında sessizce evden uzaklaştı. Sakladığı yerden mektup ve nüfus kağıdını alıp koşarak köyden uzaklaştı. Kadir gündüzleri saklanıp geceleri yoluna devam etti. Mümkün olduğu kadar rastladığı hanlarda çalıştı ama yine de karnını doyurabilmek için ayakkabısını ve ceketini satmak zorunda kalmıştı. Evet, Kadir büyük bir mirasın sahibiydi ama şu andaki görünümü bunun tam tersini gösteriyordu. Kadir 3 hafta yürüyerek nihayet yorgun ve perişan bir durumda kasabaya vardı. Kaymakamlık binasını buldu. Oradaki memurlara dayısından gelen mektubu ve nüfus kağıdına gösterir göstermez onu derhal Kaymakam Bey'in huzuruna çıkardılar. Kaymakam, Kadir'in kim olduğunu derhal anlayıp, "Oğlum, geldiğine iyi ettin. Çünkü dayın senin buraya gelmeni istedi. Şimdi tapular şahitlerin önünde sana verilecek. Kendi imzanı atıp bütün mirasa sahip olacaksın. Aldığın mektuba güvendin ve tüm engelleri aşarak buraya geldin. Bu güvenin de seni büyük bir servete kavuşturdu," dedi. O gece Kadir yatağına fakir bir yolcu değil, çok zengin biri olarak birçok malın, tarlanın sahibi olarak girdi. Kadir sevincinin zirvesine ulaşacağı gün kendisini sevip uğruna bu kadar çalışmış olan dayısını yüz yüze göreceği anı özlemle bekledi. Değerli dinleyicimiz, sana da bir mektup geldi. Bu mektup gökten gelen İncil müjdesidir. Bu mektup sana geçici dünyasal servetlerden değil, senin için göklerde saklı, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirastan söz eder. Bu mirasın anlamı, Tanrı ile barış olanağı, onun sana olan lütfu, iyiliği ve sevgisidir. Bir babanın oğluna miras bırakması gibi Tanrı da insanlara miras vaat eder. İncil bize der ki, düşmanımız olan şeytan bizi kandırarak Tanrı'dan ayırmıştır. Karanlıkta kaldığımız sürece Tanrı'nın zenginliğinden ve bizim için hazır duran büyük mirastan habersiziz. Şeytan hiçbir zaman bizim bu mirasa konmamızı istemez. Bu nedenle de İncil'in müjdesini saklamaya ya da yalanlamaya çalışır çeşitli yollarla. Evet değerli dostum, şeytan İncil müjdesini senden saklamak istemektedir. Ama mektubun Kadir'in eline ulaşması gibi İncil müjdesi de sana ulaştı. Bu mirasa seni kavuşturmak için uğraşıp kendisini feda etmiş olan İsa Mesih'tir. O, kendi canı pahasına günahlarının affını sağlayarak seni bu mirasa sahip kıldı. Kendisi suçsuz ve lekesiz olduğu halde İsa Mesih, senin suçlarını ve senin Tanrı'ya olan borçlarını yüklenerek, sonsuz ıstıraplar çekip çarmıhta ölerek ödedi. Tanrı da İsa'nın bu lekesiz sevgisinden, bu kusursuz itaatinden ve fedakarlığından hoşnut kalarak onu üçüncü günde ölülerden diriltti. Hem de sonsuzluğa kadar yaşamak üzere. Demek ki Tanrı'ya olan borcun ödenmiştir. Tamamen silinmiştir değerli dostum. Senin yapacağın eski yaşamını bırakıp iman ve cesaretle seni bekleyen bu büyük bağışı almak için Tanrı'ya gitmektir. Şüphesiz böyle bir karar verdiğinde çevrendekiler senin onlarla birlikte kalmanı, içinde yetişmiş olduğun adetleri ve yolu bırakmamanı isteyeceklerdir. Unutma ki bu adetler seni ebedi mirasa kavuşturamaz. Kadir'e mektup sana ait değil demeleri gibi, sana da İncil senin için değil, Hristiyanlara aittir diyecekler. Oysa İncil müjdesi ulus, ırk ve dil fark etmeden herkese verildi. Bazı kişiler Kadir'in köyünün ihtiyarları gibi bu müjdenin sahte, güvenilmez olduğunu iddia edecekler. Ama kendin İncil'i samimi bir şekilde okursan, arayıp araştırırsan, sen de Tanrı sözü olan İncil'in kusursuz ve gerçek olduğunu görebilirsin. Biz de kendi yaşamımızda İncil sözlerinin doğru olduğunu, yaşamımızı değiştirip bize yenilediğini gördük. Sevgili dinleyici, kendi yüreğinde olan Tanrı sesine kulak ver. Çünkü O sana bu müjdenin yalan olmadığını tasdik ve şehadet eder. Olduğun gibi kalmanı isteyen insanların sesine kulak verme. Araştırmalarında sana engel olmayak isteyenlerden ayrıl. Dua ile Rabbe yaklaş. Günahlı olduğunu ona söyle ve İsa Mesih'in günahlıları kurtarmak için yeryüzüne geldiğini bildiren sözlerini Rabbe göster. Bu şekilde cesaretle Tanrı'ya gelip İsa Mesih'in sana kazandırdığı mirası, yani günahlarının affını talep edersin. İsa Mesih senin uğruna öldüğü için bu miras senin hakkındır. Mirasın tapularını nasıl elde edeceksin? Senin uğruna kendisini feda etmiş Rabbe şükretmekle. Sonra aldığın servetin değerini her gün biraz daha fazla tanıyıp onu kullanacaksın. Tanrı'nın sana verdiği sevgi, barış, sevinç, cömertlik ve sabır etrafındakilerin yararına olacaktır. İsa Mesih'in tekrar geleceği günü özlemle bekleyeceksin. Çünkü onu o günde yüz yüze göreceksin. O zaman Mesih ve sen birlikte onun mektubuna güvendiğine sevineceksiniz. Sevgili dinleyicimiz, dinlediğiniz yazı hakkında söyleyeceğiniz veya soracağınız bir şey varsa lütfen bize mektup yazın. Haberlerinizi bekliyoruz.